Ayrım 11, Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi, Tuncay Çevik, sayfa 114. Yanıtını bulamadığım sualler yeni karanlıklar doğuruyordu. İstiklal Caddesi'nin aşınmış kaldırımları karanlığın azameti karşısında direniyordu. Üzerinde gezinen neşeli insanlar olmasa tüm iradesini yitirecek, karanlığın hışmı altında ıssızlaşacaktı. Bir müddet taksinin camından dışarıyı izledim, sonra taksiciye verdim tüm dikkatimi. Zavallı adam hayatından bezmiş bir ağırlıkla susmuş, önünde uzayıp giden yola dikkat kesilmişti, omuzları düşüktü. Sanki dünyanın bütün mihnetini tek başına omuzlarında taşıyordu. Belki de uçsuz bucaksız hayaller kuruyordu güzel memleketimin yoksul insanları gibi. Öyleyse bütün hayalleri kuru yahut yavan olmalıydı, tıpkı boğazından geçen ekmek gibi. Neden sonra kımıldattı dudaklarını.
İstanbul'a sebebi ziyaretiniz bayım, ticaret filan mı diye sordu.
Ezelden beridir İstanbulluyum dedim kibarca.
Kusuruma bakma beyim dedi mahcup bir edayla, kılık kıyafetiniz filan, yani bir de elinizde bavulu görünce bilemedim.
Ziyanı yok dedim. Kimi şifa bulmak, kimi ticaret yapmak, kimi de gezmek için İstanbul'a geliyor. İstanbul nasibini arayanların şehri. Herkes bir şekilde sürükleniyor işte. İçerideki tüm havayı içine çeker gibi derin bir nefes aldı taksici.
Ah ah diyerek nefesini bıraktı ve ben de hayallerimin peşine katılıp geldim bu şehre dedi.
Durakladı sonra nedamet yüklü bir sesle devam etti.
Ben taşralıyım, sonradan şehirli oldum. Vaka, şehirli de olamadım ya. İstanbul büyük, kalabalık, hızlı. Bizlerse onun hızına yetişemeyecek kadar yavaş ve küçüğüz. Çor çoluk rahat edecek, güzel yaşayacak diye hayaller kurup İstanbul'un yolunu tuttuk. Ne umduk, ne bulduk, anlatsam roman olur.
Taksicinin büyük ıstırabı bu dönemin en büyük içtimai sorunuydu. Taşra'dan İstanbul'a göç eden yurttaşlarımız ne şehirli olabiliyordu ne taşralı kalabiliyorlardı. Bocalayıp duruyorlardı mütemadi. Oysa İstanbul'a gelirken hepsinin yüreğinde umutlu bir ateş yanıyordu. Taşı toprağı altın şehre şah olmak, kral olmak. Hayat ise görünmeyen şefkatli ellerini onların yüzünde hafifçe gezdirerek onlara kul olduklarını hatırlatıyordu. Hatırlatıyordu, hatırlatmasına da iş işten geçiyor, ellerinde avuçlarında ne bir toprak kalıyordu işleyecek ne de başlarını sokacakları sıcak bir ev. Gurbet elde sıkışıp kalıyor ve geri dönmenin ihtimalsizliği de ruhları kavruluyordu. Taksicinin sancısını derinlerimde duyarak geri dönecek imkanın olsa memleketine döner misin diye sordum. Vereceği cevap benim için çok mühimdi. Çünkü babamdan kalan servetle hiç tanımadığım insanlara yardım etmek, onların umutlarını yeşertmek hoşuma gidiyordu. Hiç düşünmeden yanıtladı taksici.
Hemen geri dönerim dedi ve ekledi. Ama bizimkiler razı gelmez. Hanım, çocuklar yani. Onlar herkesten fazla İstanbullu. Hem köye dönsem ne iş tutarım? Bir tek bu külüstür kaldı elimde, yine de şükür.
Arzu ettiğim cevap daha katı olmalıydı. Taksicinin de içindeki İstanbul ateşi sönmüş değildi. Halen umut ediyordu bu şehri zapt edeceği kutlu günün geleceğine. Taksici boynunu öne uzatıp bakışlarını yukarılarda gezdirdi. Heybetli binaların gerisinde beliren Ayatriyadi Kilisesi'nin çan kulelerine bakıyordu. Kaldırıma yakın sürerek yavaşladı sonra.
''İneceğiniz hususi bir mevki var mı?'' diye sordu.
''Anıta yakın olsun kâfi'' dedim.
''O halde Maksim'in önünde durayım.''
''Münasip.'' Taksi anıtın çevresinde dönerken gözlerim İzzet'i aradı. Bizim meraklı anıtın harbiye yüzünün karşısında gölgesiz bir heykel gibi duruyordu. Maksim'in önünde fren pedalına bastı taksici. Durduk, ücreti takdim etmek için cebimdeki en küçük kağıt parayı çıkarıp taksiciye uzattım. Omuzları üzerinden aldı parayı, baktı, şaşkınlık içinde döndü sonra.
''Beyim bu çok'' dedi, ''benim bugünkü hasılatım bu kadar değil.''
Samimi bir ifadeyle baktım taksicinin şaşkın yüzüne. Artık emindim bu taksici sabahki miskindi. ''Kabul edin lütfen, acelem var'' dedim.
Tünelden buraya kadar bu para hak mıdır beyim? Namuslu adamdı, yoksul memleketimdeki pek çok insan gibi. Parayı kabul etmesi için ısrarcı davrandım. O ise samimi bir huşu içinde, benden olsun dedi. Bütün ezildim karşısında. Pekala dedim uzatmayarak, umarım sizinle bir daha karşılaşmak fırsatını yakalarım. Kucağımdaki bavula sarılarak tam dışarı çıkıyordum ki duraladım. Ayaklarım dışarıda, gövdem halen arabanın içindeydi. Bu sabah Circle Dorian'dan müşteri aldınız mı? Biri uzun boylu, diğeri kısa boyluydu, şık giyimlilerdi. Uzunca düşündü. Sabah taksisine binen yolcuları gözünün önüne getiriyor olmalıydı. Ansızın puslu bir sesle, ''Evet, şimdi hatırladım.'' dedi. ''Sabah İnci Pastanesi'nden çıkan iki kişi bindi taksime. İkisi de şık takım elbise giymişlerdi. Ama niçin sordunuz anlayamadım.'' ''Polisim, bir tahkikat üzerinde çalışıyorum. Bana onları nereye bıraktığınızı söyleyebilir misiniz?'' Koltuğun üzerinden adeta uzayarak yüzüme pür dikkat baktı şaşkınlık içinde. Sonra yüzündeki şaşkın ifadeyi genişleten bir edayla, ''Onları önce hediyelik eşya satan bir dükkana, sonra Mısır apartmanına götürdüm.'' dedi. ''Hiç sohbet ettiniz mi?'' ''Uzun boylu olanıyla ettik. Bursa'dan geldiklerini söylemişti, ticaret için gelmişler. Kısa boylu olanı titremekten konuşamadı zaten, durmadan titriyordu. Uzun boylu olanı da kes şunu.'' diyerek ihtar ediyordu onu. Derin düşünceler içindeydim. Manasız gözlerle baktım karanlığın yuttuğu ayak uçlarıma. Tefekkür aleminin dehlizlerinde dolanmanın bir faydası yoktu. Bakışlarımı toparlayıp kibarca teşekkür ettim ve dışarı çıktım. Hava serindi. Güz mevsimine mahsus edalarla telimi okşayan rüzgarın sesi, maksemin kapalı kapıları ardında şarıldayan suyun sesine karışıyordu. Kuşların karanlıkta asılı duran cıvıltıları ise bir ürperti salkımı gibi takılmıştı maksemin üzerindeki kuş yuvalarına. Ansızın kendi kendime mırıldandım bizim meraklıya bakarak. İzzet acaba Maksim'i fark etmiş miydi? Neden sonra hayıflandım? Taksim'e adını veren ve iki asırdır Pera ve civarına su taksim eden Maksim'in kim farkındaydı ki? Maalesef Taksim'in girişinde ulu bir çınar gibi yükselen bu geometrik bina insanların dikkatini celbetmiyordu artık. Rüzgarın önüne katılarak İzzet'in yanına yürüdüm garip hislerle. Arkasından gizemli bir rüzgar gibi sokuldum. ''Çok bekletmedim ya.'' dedim yüksek bir sesle. Bizim meraklı olduğu yerde sıçradı. ''Patron.'' dedi sonra sevecen bir ifadeyle. ''Çok bekletmedim değil mi?'' diye yineledim sesimi tabii rengine bulayarak. ''Ben de yeni geldim patron.'' dedi. ''Vapur geç kaldı da.'' ''Vapurla nereye gittin?'' diye sordum meraklın uzak bir hava içinde. ''Kadıköy'e.'' ''Kadıköy'e mi?'' diyerek kuru bir dal gibi çatırdadı sesim. ''Evet, Benjamin'i evine kadar takip ettim.'' ''Hiç açık verdi mi? İrtibata geçtiği birileri oldu mu?'' ''Çok tuhaftı patron. Mısır apartmanının önünde bekliyordum, dışarı çıktı. Onu takibe koyuldum yayı olarak. Tünele doğru yürüdü. Köprüye kadar da hiç durmadı. Adeta bastığı yeri kollayarak yürüyordu. Tedirgindi. Köprünün üzerinde boğazını şişirircesine bağıran gazeteci çocuk ben gazete alıp devam etti. Ta ki iskeleye kadar. Kadıköy vapuruna bindi ve vapurda tüm muvazenesini yitirdi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Millet gözyaşı döken dev adamın etrafını sardı merakla. Garip bir histeri kriziyle kendini denize atmaya kalktı, zor zapt ettiler. Vapurdan indiğinde iskelenin karşısındaki sokağa girdi ve iki katlı ahşap bir evin önünde durdu. Kapıyı güzel bir kadın açtı. Benjamin kapıyı açan kadına sarılıp ağlamaya devam etti. Kadın şefkatli kollarıyla onu teskin etmeye çalışsa da başaramadı. Benjamin'in koca cüssesini güçlükle içeri taşıdı. Kapı açık kalmıştı. Sonra kapıyı kapamak için döndüğünde garip bir biçimde sokağı tetkik etti gözleriyle. Sanki Benjamin'in takip edileceğini biliyor gibi bir hali vardı. Belki de Tosyalı bu cinayeti ona azmettirmiştir. Tosyalı cinayetten sonra malını mülkünü satıp savmaya başlamış. Belli ki acelesi var. Neyi bekliyoruz patron? Gidelim hepsini kulaklarından tutup karakola götürelim. Sabaha kadar bülbül olurlar.
Öyle kolay değil İzzet. Elimizde sağlam bir delil yok. Hem sormazlar mı? Bizi faraziyeleriniz üzerine mi deliye tıkacaksınız diye. Faraza suçlular bütün günahlarını akşam itiraf ettiler. Sabaha ne olacak? Akşamki itiraflarını sabaha inkara yeltenecekler. İzzet can sıkıntısıyla bakışlarını yere indirdi. O vakit fark etti bavulu.
Yolculuk nereye patron dedi muzip bir ifadeyle.
Yüzüme ansızın oturan tebessüme engel olamadım. Büyük adaya gidelim diyorum. Şimdi çok güzeldir. Yazlıkçıların neşeli gürültüsü ve Mayıs ayının tatlı havası tutmuştur. Rengarenk açan çiçeklerin kapladığı sokakları. Gündüzleri faytonla gezeriz. Geceleri de yeşil gümrah ağaçların kapladığı güzide tepelere çıkarız. Kafamızın bulanıklığı gökyüzünde asılı duran gümüş renkli ayın ışıltısıyla billurlaşır. Keskin kayalıklara, dik yamaçlara da çıkarız. Rüzgar hırçınlaştığında denizin gümbür gümbür kuduruşunu izleriz. Ne dersin?
Bizim meraklı bayağı ciddiye alıp hayaller kurmaya başladı.
Büyük adanın metini çok evvelce duymuştum patron. Bu vakayı nihayete erdirelim gideriz vallahi. Kuvvetli bir la havle çekip şu bavulu al dedim ve sonra cepkenimdeki biletleri çıkarıp İzzet'e uzattım. İzzet karanlığın içinde gizlenen yazıları okumak için biletleri gözüne iyice yaklaştırdı. Dudakları bükülmüştü. Bir mana verememişti biletlere.
Kadıköy filan yazıyor patron diye mırıldandı.
Bay Leonidas'ın cebinden çıkmış. Biletler hiç yıpranmamış. Birkaç günlük olmalı sadece. Bay Leonidas birkaç gün evvel Kadıköy'de ne yapıyordu?
Bayan Maria'da gösterdim bu biletleri. O da bir mana veremedi.
4 tane bilet. Biri Bay Leonidas'a ait ise diğer üçü kime ait?
Çok tuhaf. Bugün Binyamin'in peşinden Kadıköy'e kadar sürüklendin. Bunların bir açıklaması olmalı.
Bu muamma İzzet'in kafasını karıştırmaya yetmişti.
Yeni bir soru daha diye mırıldandı suratı düşmüş bir şekilde. Neyse şu kumarhaneye gidelim mi?
Mekanın yerini biliyor musun?
Şu sıra sıra dükkanların önünde avare gibi dolanırken fark ettim.
Ayatriyadi Kilisesi önündeki sıra sıra dükkanlara baktım. Siyah inci nerede diye sordum.
Mekanın tam önünde fark ettim.
Lüks hususilerin içinde eskimeyen güzelliğiyle hemen fark ediliyordu siyah incim. İçlerindeki en kıdemli ve en yorgun olanıydı. İzzet'in ihtiyatsız davranarak onu oracıkta bırakmasına ince bir imayla çıkıştım.
Daha dikkat çekecek bir yer bulamadın mı?
Vallahi kaldırım kenarları hep tutulmuştu patron diyerek savundu kendini.
Bahane seninkisi oldu olacak içeri girip polis olduğunu da aykırsaydın.
Hiç gücenmeden gülümseyerek baktı yüzüme.
Fena bir vaziyet içerisine düşersek siyah inciyi atladık mı sır oluruz diye düşündüm patron.
Haksız sayılmazdı. İçeride bizi mazbut insanların karşılayacağını düşünmüyordum.
Haydi yüklen şu bavulu dedim lafı uzatmadan.
İzzet bavulu alır almaz sol omzu havalandı çünkü sağ omzu düşmüştü ansızın.
Bunun içinde ne var patron diye sordu peşim sıra yürürken.
Şifreli bir kasa dedim kısaca ve ekledim. Sen kimseye görünmeden bavulu arka koltuğa bırakıp yanıma gel. Ben köşedeki dükkanda olacağım. Mekanın önündeki fedailerle göz göze gelmemeye imtina göster. Yüzüne aşina olmasınlar.
Tamam patron diyerek hızlandı İzzet.
Köşedeki dükkanda onu bekledim. Çok geçmeden gölge gibi yanıma sokuldu.
Silahın yanında mı diye sordum.
Endişe içinde yüzüme baktı ve sonra belini yokladı.
Yanımda der gibi başını salladı. Teyakkuzda kalmamız hususunda uyardım.
Bunların sağı solu belli olmaz. Fare gibi köşeye sıkıştıklarında silaha sarılır ve çaresizliğin verdiği buhran içinde tetiğe basarlar. Dikkatin merakın kadar kuvvetli olsun. Gülümsedi, kusursuz bir itaatle başını öne eğdi. 3 dükkan ötedeydi mekan. Tam harekete geçecektik ki mekanın önünde beklenmedik bir şamata koptu. Takım elbiseli bir adamı 4 gürbüz adam araya almıştı. Topaç gibi çeviriyorlardı zavallı adamı. Adamcağız gürbüz adamların çelikten avuçları arasında ezildi uzun bir müddet. Sonra da kaldırım kenarına çöp gibi bırakıldı. Şapkası düşmüştü yere. Rüzgarın önüne katılarak savruldu şapka. Adam güçlükle doğrularak hem rüzgarın hem şapkanın peşinden koşmaya başladı. O dört gürbüz adam ise ellerine toz bulaşmış gibi ellerini çırpıyordu sadece. Günde kim bilir kaç kişiyi böyle tepeliyorlardı. İzzet talihimize isyan ederek söylendi o sıra. Hay ben böyle şansın içine. Sırası mıydı? Nereden çıktı bunlar? Çaresizlik içinde mırıldandım. Adamların öfkesi tafsasın öyle içeri gireriz. Mesut bir ifadeyle yüzüme baktı İzzet. Adamın yediği sopa hoşuna gitti sanırım dedim müstehzi bir tavırla. Yok be patron, laflarız diye sevindim dedi bizim meraklı. Bu sözlerin ardından merak yüklü bir sual gelirdi. Yine de neyi merak ettin bakalım dedim gülümseyerek. Müneccim gibi adamsın patron, adeta içimi okudun dedi yüzündeki tebessümü silmeden. İçini okumaya hacet yok, yüzündeki ifadeden her şey okunuyor. Merakını yenmeden duramıyorsun değil mi? Şimdi soracaksın bu anıtın adı ne, sanatçı anıtta neyi betimlemeye çalışmış falan filan. Gamzelerini çıkardı İzzet, bir yandan da göz ucuyla mekanın önünü kolluyordu. Sahiden anıtın yüzlerindeki figürler dikkat çekici patron dedi. Anıta bakmak yetmiyor değil mi? Onu görebilmek, okuyabilmek lazım. Aynen öyle patron. Bizim meraklı beni de iştahlandırarak ağzımdan laf almaya çalışıyordu. Ben de nedense her daim oltaya gelen saf bir balıktım. Şevkle anlatmaya başladım. Adı Cumhuriyet Anıtı, lakin anıtta hem Cumhuriyet'i hem Kurtuluş Savaşı'nı betimleyen figürler yer alıyor. Anıtın İstiklal Caddesi'ne bakan yüzü Cumhuriyet Türkiye'sini simgeler. Bu yüzde Atatürk, Atatürk'ün silah arkadaşları, halk ve ordu iç içe betimlenmiştir. En önde Atatürk sivil kıyafetlidir. Sağına ve soluna silah arkadaşlarını almıştır. Sağındaki İnönü savaşlarının başarılı generali İsmet İnönü'dür. Solundaki mareşallik mertebesine erişen ve o dönemin genelkurmay başkanı olan Fevzi Çakmak'tır. Arkalarında ise asker, memur, işçi, çiftçi, köylü, kentli, kadın, erkek birlik ve dirlik içinde gösterilmiştir. Bu yüzde dikkatle bakılmadıkça görülmeyen üç adam vardır. Görseler de onları pek çok insan tanımaz ya. Neyse, o gizemli üç adamdan ikisi milli mücadelenin elem dolu yıllarında yardımlarını esirgemeyen Rus generallerdir. Mihail Frunze ve Kliment Voroshilov. Üçüncü gizemli kişi de anıtın heykeltıraşı Pietro Canonica'dır. Şayanı hayret gözlerle anıtı süzdü İzzet. Heykeltıraş neyse de şu Rus generallerin ne işi varmış diye mırıldandı anıttan gözlerini ayırmadan. Bu meseleyi irdeleyecek olursak Bolşeviklerden gireriz mevzuya, bilmem nereden çıkarız. Demin anlattığım yüzün diğer tarafına dikkatle baktın mı? Evet. İşte o yüzde betimlenmek istenen Kurtuluş Savaşı'dır. Mustafa Kemal Atatürk sağ ayağını öne uzatmış, taarruza geçecekmiş gibi bir atılganlıkla ayakta durur. Arkasına ise cesaretini kamçılayan yüce milletini, yiğit eratlarını, kahraman subaylarını almıştır. Bu yüzdeki en ilginç figür benim nazarımda Atatürk'ün bayağı dibinde yere çömelmiş bir biçimde oturan, kucağındaki çocuktan başka hiçbir tesellisi kalmayan, bitkin, umutsuz kadındır. Kim bilir ya cephedeki kınalı kuzusunu düşünüyordur ya cephede düşman kuvvetleriyle harbeden erkeğini. Kadını anımsayamadım, demek ki dikkatli bakmamışım diye ayıflandı İzzet. Anıtın doğu ve batı cephesindeki bayrak tutan askerlerin üstündeki madalyonları da görmedin öyleyse. Onları gördüm patron. Madalyonların içinde kadın portresi vardı. Biri paçeli, diğeri peçesizdi. Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türk kadınını simgelediğini düşündüm. Yanlış düşünmemişsin lakin yanlış anlaşılabilirsin. Zira Türk kadını her dönem tüm uzviyetiyle mukaddestir. Peçeli kadın geri kalmışlığın ağır buhranı içinde kabuğuna çekilmiş ve oracıkta sıkışıp kalmış, savaşların en ağır mağlubiyetlerin unutulmuş şaşalı zaferlerin gölgesinde umutsuz, mutsuz, kaderine ram etmiş cefakeş, çilekeş Türk kadınının ruh halini taşır yüzünde. Peçesiz kadın ise gülümseyen yüzüyle başını ve bakışlarını mağrur bir edayla gökyüzüne kaldırmıştır. İstikbale umutla bakan hür olmanın keyfini sürüyordur aydınlık yüzünde. Velhasıl bu biçimde mukayese etmek, hastalıklı fikirleri olan insanların da arsız düşüncelerini gıdıklamaz. Üstelik kimse bilmez ki o portrelerdeki kadınlar aynı kişidir. Madalyonlardaki kadın Sabiha Ziya Hanım'dır. İlk kadın erkeğe tıraşlarımızdan biridir kendisi. Bunları da Fransız mürebbiyenden mi öğrendin patron diyerek sırıttı bizim meraklı. Derin bir iç çektim. Rahmetli babamdan bana yadigar kalan kitaplardan dedim. Babamı her zikredişimde sarsılıyordu İzzet. Daha doğrusu içinde baba sözcüğü geçen her cümle kahır suyu da yıkanmış gibi zehirliydi onun nazarında. Suratı düşüveriyor, derin düşüncelere dalıyordu. Yine çok uzaklara bağlayarak gözlerini meçhul hayaller peşinde dolandı bir müddet. Sonra bakışlarını mekanın önündeki gürbüz adamlara çevirdi. ''Neşeleri yerine gelmiş patron'' dedi. Bakışlarımı mekana çevirdim, sanki demin yaşanan hadise hiç yaşanmamış gibi müsterihdiler. ''Haydi yürü'' dedim. Hiç renk vermeden içeri süzülüyorduk ki önümüzü kestiler. En suratsız olanı öne atılarak ''Buyurun beyler'' dedi sorgulayıcı gözlerle. ''Müsaade yok mu?'' diye sordum bitirin bir ağızla.
''Müsaade var da sizi ilk defa görüyorum. Siz kimsiniz?''
Tavrımı bozmadım. ''İlk defa görmeniz gayet tabii. Buralara ticaret maksadıyla yılda birkaç defa geliriz. Bursalıyız, ipek tüccarıyız. Ticarette şansımız yaver gitti. Şansımızı bir de Tosyalı abimizin mekanında deneyelim dedik, fena mı ettik?'' Yavaş yavaş şeridimden çıkmış, ağzımı iyice yamultarak konuşmaya başlamıştım. Suratını iyice ekşitti adam. Olmayan sakallarını sıvazlar gibi yüzünde gezdirerek birden çıkıştı.
''Ne diyorsun be adam?''
Burnumun ucuna kadar sokuldu.
''Asıl maksadınız ne ulan? Açık konuşun.'' dedi dişler arasından.
Dudaklarımı onun küçük kulaklarını yapıştırarak ''Kumar oynayacağız.'' dedim. Tek kaşını havaya kaldırarak baştan ayağa süzdü bizi.
''Çolak!'' diye bağırdı.
Hemen yanımızda çiçek gibi açıverdi sol kolu arızalı bir çocuk. 15 ya var ya yoktu.
''Bunları aşağıya götür.'' dedi kısık bir sesle. ''Şanslarını deneyeceklermiş.''
11. ayının sonu. Sayfa 125.